Ayrım 41. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 403. 24. Bölüm. Hazreti İbrahim'in doğması. Mısır hükümdarı Mukavkıs, Hazreti Peygamber'e iki cariye hediye etmişti. Mariye, bazı yeni yazarlar bu ismi Meryem diye yazarlarsa da çok yanlıştır, ve Sirin. Hazreti Peygamber Sirin'i şair Hasan İbni Sabit'e hediye etmiş, Mariye'yi kendisi alıkoymuştu. Mariye, Hazreti Peygamber'in zevceleri arasında değildi. Zevcat-ı Tahirat'ın sakin oldukları hucurat sırasında onun hususi evi yoktu. Medine kenarında, bağlık içinde, Aliye mevkiinde bir evde otururdu. Bu mahalle bugün Meşrebeti Ümmi İbrahim denir. Mariye, Hazreti Peygamber'i sevindirecek hadiseyi müjdeledi. Bir erkek evlat dünyaya getirdi. Hazreti Peygamber oğluna İbrahim ismini verdi. Çünkü muvahhidlerin atası Hazreti İbrahim'di. Müsteşriklerden bazıları Hazreti Peygamber'in Medine'de Yahudilerle dostlaşıp iyi geçinmek için Arapların Hazreti İbrahim sülalesinden olduğunu ortaya sürdüğünü söylerler. Eğer Hazreti İbrahim'le olan karabet böyle bir emel mahsulü olsaydı, Yahudilik meselesi tamamıyla hallolunduktan sonra biricik oğluna İbrahim adını vermeye hiç lüzum kalır mıydı? Müsteşriklerin bu iddiasının ne kadar gülünç olduğunu söylemeye bilmem lüzum var mı? Hazreti İbrahim doğunca Peygamberimiz çok sevindi. Küçükken ölen erkek evlatlarının tesellisini bunda buldu. Yoksullara sadaka verdi, çocuğun bakılmasına çok itina gösteriyordu. Süt nineler tuttu. Çocuk için ayrıca 7 keçi aldı. Her gün evine uğrayıp yavrucuğu okşuyordu. Çocuk da pek gürbüz olarak gelişiyordu. Masum bakışları, tatlı tebessümleri saadet saçıyordu. Evlat sevgisi bütün sevgilerin üstünde gelir. Ana baba evladının pür sıhhat geliştiğini gördükçe dünyalar onların olur. Fakat evladı olmayan kadınlar bu sevgiden mahrumdurlar. Kadının en büyük saadeti ana olmakladır. Kadının tabii vazifesi, gaye-i hilkati o. İşte bu sebepledir ki ana olmak saadetine eremediklerinden başkalarını kıskanırlar ve bunda mazur görülmelidirler. Bu kıskançlık samimi bir duygunun eseridir. Evlat teasüründen ileri gelir. Hazreti Peygamber'in zevceleri arasında da aynı şeyin vukuunu görüyoruz. Kadın daima kadındır. İşte bu anlayışın ışığı altında bizim kadim siyercilerden tutun da bugünkü müsteşriklere gelinceye kadar pek gürültülü olan ilah vakasından bahsedebiliriz. İlah vakası. Hazreti Peygamber'in hayatı çok sadeydi. İslam'ın intişarıyla umumi refah arttığı, servet bollaştığı halde o sade yaşamaktan asla ayrılmadı. Sade hayat en tatlı ve mesut bir hayattır. Fakat ezvacı tahirat, umumi refahtan istifade etmek, diğer komşu kadınları gibi bolluk içinde yaşamak isterlerdi. Hazreti Peygamber'in zevceleri en yüksek ailelerdendi. Hazreti Ayşe, Ebu Bekir'in, Hafsa, Ömer'in kızlarıydı. Ümmü Habibe, Kureyş ullarından Ebu Süfyan'ın, Cüveyriye, Beni Mustalık reisinin, Safiye, Hayber reisinin kızlarıydı. Fazla olarak hepsi Hazreti Peygamber'i çok severlerdi, onun için de kıskanırlardı. Bir rivayete göre Hafsa'nın, diğer rivayete göre de Zeynep'in nezdinde fazlaca kalmıştı. Zeynep, hediye gelen baldan ona şerbet sunmuştu. Balı çok severdi. Ayşe bunu kıskanmış, Hafsa ile sözleşerek megafir yani arıların bal topladığı bir çiçeğin kokusuyla koktuğunu söylemeye karar vermişler. Hazreti Peygamber bu sözler üzerine bir daha bal yememeye yemin etmiş. Ey Peygamber, zevcelerini hoşnut etmek için Allah'ın sana helal ettiği şeyleri niçin kendine haram kılarsın? Ayeti bunun üzerine nazil olmuştur. Bu hadise etrafından sözler çoktur ve uzundur. Kısaca söyleyelim ki Müslümanların nazarında zevcat-ı tahirat layuti addolunmaz. Kadınların ortaklarına karşı böyle hareketleri olabilir. Bu sırada başka bir hadise de oldu. Hazreti Peygamber Hafsa'ya bir sır tevdi etmişti. O da onu Ayşe'ye söylemiş, Hazreti Peygamber de bunu haber almış ve gücenmişti. Siyer muharrirleri hadiseyi şöyle anlatırlar. Hafsa babasının ziyaretine gitmişti. O evde yokken Hazreti Peygamber onun evinde bulunduğu bir sırada Mariye gelmişti. Onunla orada kaldı. Hafsa dönünce Mariye'yi evinde buldu. Evinden çıkmasını bekledi. Bu esnada kıskançlık gayreti arttı. Mağaraya çıktıktan sonra Hafsa evine girdi ve "Beni hor gördüğünden böyle yapıyorsun," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer bu sırrı tutarsan mağaraya bana haram olsun," dedi. Hafsa da vaat etti. Fakat sonra bu sırrı Ayşe'ye söyledi. Bunların hepsinin başı bir erkek çocuk doğuran mağarayı kıskanmakla başlar. Buna bir defa nafaka meselesi ilave olunursa asıl sebep ortaya çıkar. Bal meselesi, sır meselesi, onlar bunların teferruatıdır. Aile içinde bu gibi münakaşalar olabilir. Sırf bir aile meselesi olan ilah vakasıyla neden bu kadar uğraşıyorlar? Aşağıda Hazreti Ömer'in ağzından dinleyeceğimiz sözler bunun daha ziyade nafaka meselesiyle ilgili bir maişet gürültüsü olduğunu göstermektedir. Burada hatıra şöyle bir şey gelebilir. Hazreti Peygamber neden zevcelerini boşamaya kararla onlara mühlet verdi? Çünkü onun kadın gürültüleriyle uğraşmaya ayıracak vakti yoktu. Onu daha mühim işler bekliyordu. Başı gürültüden azade çalışmak istiyordu. Eğer akıllarını başlarına alırlar, peygamberin dediklerini kabul ederlerse ne âlâ. Yoksa onları en güzel bir surette boşar, aradaki zevciyet bağlarını kaldırırdı. Onlar da arzuladıkları dünya hayatına nail olurlardı. İşte bu maksatla o, zevcelerinin hiçbirine bir ay yakınlaşmadı, biriyle konuşmadı. Fıkıh lisanında buna ilâ denir. Bir gün Hazreti Peygamber İbrahim'i kollarını arasına almış, onu okşuyordu ve çok memnundu. Hazreti Ayşe'ye, "Bana ne kadar da benziyor, değil mi?" dedi. Ondan tatlı bir cevap bekliyordu. O ise kıskançlık gayretiyle, "Bense o kadar bir benzeyiş göremiyorum," dedi. Bunda analık şerefine nail olmayanların evlat tehassürünün tahrik ettiği gayretten başka bir kasıt ve mana aramaya hacet yoktur. Sevgiden doğma, samimi bir kıskanma, o kadar. İbrahim pek gürbüz olarak büyüyordu. Hazreti Peygamber bundan bahsedince, "İbrahim kadar bol süt bulan her çocuk onun gibi gürbüz olur," dediler. Bunlar hep kadınların kıskançlık eseriydi. İşte ilah hadisesi bu gibi sebeplerin neticesiydi. Sonra işaret etmeden geçemeyeceğimiz bir nokta daha var. Hazreti Peygamber zevcelerine madem ki kızmıştı, dargındı, onlarla aradaki bağları keser, işin içinden çıkardı. Burada öyle olmuyor. Bir ay mühlet veriyor, onları muhayyer bırakıyor, düşünmeye zaman veriyor. Bunlar bir bakımdan Hazreti Muhammed'in kadınlara vermiş olduğu bir nevi hürriyettir, haktır. Boşanmada onların da reyine müracaattır. Yoksa o zaman Araplarda kadınların baş kaldırması, böyle işlerde söze karışması ihtimali yoktu. Bu hadise İslam kadınlarının Araplarca tanınmayan bir hürriyete kavuştuklarını gösterir. Hazreti Ömer'in konuşmalarından bunu daha açık bir surette anlayacağız. Şimdi artık onu dinleyebiliriz. Ömer diyor ki, "Cahiliyet zamanında biz kadınlara hiçbir kıymet vermezdik. Nihayet Kur'an-ı Kerim onlar hakkında birçok şeyler beyan etti. Onlar hakkında ayetler nazil olarak onlara haklar bahşetti. Mekke'de Kureyş kadınlara hakimdi. Fakat Medine'de Ensar-ı Kiram arasında vaziyet böyle değildi. Kadınların haiz olduğu mevkileri daha yüksekti. Kadınlarımız Ensar kadınları gibi hareket etmeye başladılar. Günün birinde bir meseleyle meşgul olduğum sırada karım işe karışarak "Şöyle yapsan, böyle etsen," demeye başladı. Onu azarladım. "Sana ne, benim işime ne diye karışıyorsun?" dedim. "Acayip şey," dedi. "Hiçbir işte sana bir şey söylenmesini istemiyorsun. Peygambere nispetle sen kim oluyorsun? Halbuki kızın peygambere öyle şeyler söylüyor ki bütün gün dargın geçiyor." Ömer diyor ki, "Canım sıkıldı. Hemen abamı sırtıma aldım, evden çıktım. Kızım Hafsa'nın yanına gittim. Ona, "Kızım," dedim, "peygambere karşı geliyor, bütün gün dargın kalmasına sebep mi oluyorsun?" "Evet," dedi. "Allah'ın bildiğini niye saklayayım? Karşı geldiğimiz oluyor." "Kızım," dedim, "seni Allah'ın cezasına ve peygamberin gazabına uğramaktan sakınmaya davet ederim. Sakın kızım, o güzelliğine ve peygamberin kendisini sevmesine aldanan seni de aldatmasın. Peygamber sırf benim hatırım için seni boşamıyor. Yoksa bu halinden memnun kalmaz." Sonra oradan çıktım. Ümmü Seleme'nin yanına girdim. Ona bu meseleyi açarak onunla da konuştum. O, "Ne tuhaf adamsın Ömer," dedi. "Her şeye müdahale ettiğin gibi peygamberle zevceleri arasına da sokulmak istiyorsun." Bu söz beni susturdu. Ses çıkarmadım ve kalkıp gittim. Bu mesele hakkında Müslim'in rivayetinde şunlar vardır. Ebu Bekir bu hadise üzerine peygamberin yanına girdi. Sonra Ömer de geldi. Hazreti Peygamber oturuyordu. Etrafında zevceleri sakin sakin duruyorlardı. Ömer, baktım herkes sessiz, kendi kendime, bari bir şey söyleyeyim de peygamberi güldüreyim dedim, diyor ve sonra, Hatice'nin kızı kalkıp benden nafaka istemeli de ben de onun boynuna sıkmalıyım diye söyledi. Peygamber de gülümsedi ve işte bunlar da benim etrafımda nafaka istiyorlar dedi. Ebu Bekir kalkıp Ayşe'nin üstüne yürüdü, Ömer kalktı Hafsa'nın üstüne yürüdü. Her ikisi de peygamberden elinde olmayan bir şey ister misiniz diye çıkışıyordu. Onlar da bundan böyle peygamberin nezdinde olmayan bir şey istemeyeceğiz diye yemin ettiler. Hazreti Ömer hadisenin diğer safhasını şöyle anlatıyor. Ensardan bir komşum vardı. İkimiz birer gün ara ile peygamberi ziyaret ederdik. Sıra Ensar'ı komşumdaydı. Gecenin bir kısmı geçmişti. Ensari komşum gelerek kapıyı çaldı. Telaşla kalktım, kapıyı açtım. Ne var diye sordum. Büyük bir felaket dedi. Ne oldu dedim. Gassaniler Medine'ye karşı hücuma mı geçtiler? Hayır dedi. Daha fena bir şey vuku buldu. Peygamber zevcelerini boşadı. Sabahleyin Medine'ye gittim. Sabah namazını peygamberle kıldım. Namaz bittikten sonra peygamber odasına çekildi ve yalnız kaldı. Ben Hafsa'nın yanına gittim. Ağlıyordu. Ona, sana ben peşinen söylemedim mi? Dedim. Sonra onun yanından çıktım. Mescide geldim. Ashab minberin yanında keder içindeydi. Onların yanına oturdum. İçim içime sığmıyordu. Kalktım peygamberin odasına yaklaştım. Peygamberi görmek istediğimi söyledim. Bir cevap alamadım. Mescide döndüm. Canımın sıkıntısı bir türlü geçmiyordu. Peygamberin hücresine tekrar yaklaştım ve Rebah'tan tekrar bana izin istemesini diledim. Yine cevap alamadım. Bunun üzerine sesimi yükselterek konuştum. Rebah dedim, ben peygamberi görmek istiyorum. Müsaade iste. Şayet Resulullah benim Hafsa lehinde tavassutta bulunacağımı zannediyorsa yemin olsun ki eğer peygamber emrederse onun boynunu uçururum. Bunun üzerine peygamber beni huzuruna kabul etti. Odasına girince Hazreti Peygamberi hasırdan örtülü bir yatak üzerinde buldum. Hasırın izleri derisinin üzerinde izler bırakmış, çizgiler belli oluyordu. Etrafıma bakındım. Bir yanda bir avuç arpa, diğer yanda asılı bir post gördüm. Gözlerim yaşardı. Hazreti Peygamber niçin ağladığımı sordu. Şu cevabı verdim. Nasıl ağlamayayım? Kisralar, Kayserler dünyanın zevkini sürerken siz bu basit şerait içinde yaşıyorsunuz. Onlar dünyanın zevkini sürsünler. Bize ahiretin nimetleri kafi. Hazreti Peygamber'e zevcelerinizi boşadınız mı diye sordum. Hayır dedi. Bu cevap karşısında birdenbire Allahu Ekber dedim. Sonra bütün ashab keder içindedir. Gidip kendilerine hakikati söyleyeyim mi dedim ve çıkıp olanı anlattım. Böylece ila müddeti bir ay olduğundan müddet bitince Hazreti Peygamber zevcelerine rücu etti. Hazreti Peygamber'in zevcelerinin bazı aşırı talepleri karşısında onları boşamaya niyet edip muhayyer bıraktığı, şerait altında yaşamaya razı değilseniz ayrılırız dediği vakidir. Buna zevceleri neden sebebiyet verdiler? Münafıklar, Müslümanları birbirine düşürmek için çalışıyorlardı. Ümmü Celet namında bir kadın, zevcat-ı tahiratı birbirine düşürmek için uğraşırdı. Münafıklar, Hazreti Peygamber'in aile saadetini de bozmak, Müslümanları rahatsız etmek isterlerdi. Buna birkaç defa teşebbüs etmişlerdir. Nasıl ki Hazreti Ayşe'ye iftira etmişler, bu yüzden Hazreti Peygamber'le Ayşe 15 gün dargın kalmışlardı. Zeynep'in hemşiresi, yani Peygamber'in baldızı Hamne, bu şaiayı açıktan açığa yapıyordu. Hatta şair Hasan bile bu iftirayı yayanlara kapılmıştı. Bu defa Ebu Bekir'in ve Ömer'in kızlarını başta göstererek bu iki kuvvetli dostu peygamberden ayırmayı hedef tutuyorlardı. Halbuki bu iki zat babalık gayretiyle peygamberden ayrılacak değillerdi. Nasıl ki Hazreti Ömer bunu açıkça söylemişti. Bu hadise etrafında nice şaiyalar uydurulmuştur. Siyer muharrirleri bile bunların sağlamını çürüğünden ayırmadan nakletmişlerdir. Raviler İla, Tahir, Hafsa ile Ayşe'nin sözleşmesi meselelerini karma karışık bir halde rivayet etmeleri yüzünden birçok şeyler olduğu zannına kapılanlar olmuştur. Halbuki bunlar birbirine bağlıdır ve meselenin aslı maişet ve yüksek hayat meselesidir. Bütün kadınlar refah içinde saltanatlı bir hayat sürerken zevcat-ı tahirat birer kat elbiseyle yaşıyorlardı. Onlar da umumi refahtan istifade etmek istemişlerdi. Kur'an-ı Kerim der ki, ey peygamber, zevcelerine de ki, siz dünya hayatını ve dünya zinet ve debdebesini isterseniz geliniz, size talak hakkını vereyim ve size güzel bir tarzda yol vereyim. Yok eğer Allah'ı, peygamberi ve ahiret yurdunu istiyorsanız, Allah içinizden iyilik eden kadınlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ahzab suresi ayet 28-29. Demek dünya zevkini sürmek isteyenler ayrılabilecektir. Fakat ezvacı tahirat, ahiret nimetlerini tercih etmişler ve Hazreti Peygamber'den ayrılmamışlardır. 25. Bölüm İslam'da Son Harp Tebük Harbi. Tebük, Şam ile Medine arasında yarı yoldadır. İslamiyet bütün Arabistan çölüne yayılırken, şimalde Bizans İslamiyet'e bir darbe indirmeye hazırlanıyordu. Bizans, İran'a karşı zafer kazanınca daha geniş fütuhat hevesine düşmüştü. Kendisine tabi derebeylerine, Hristiyan Araplara emirler vererek Müslümanlara karşı harbe hazırlanmalarını bildirdi. Bu hazırlıklar Medine'de duyulunca Müslümanlar arasında derin bir hiddet ve teessür uyanmıştı. Nasıl ki İla vakasını haber verirken Ensari Hazreti Ömer'e büyük bir felaket deyince o Gassaniler mi hücum etti demişti. Demek böyle bir şey bekleniyordu. Müslümanların düşmanın bu hücumunu yerinde önlemesi lazımdı. Şimdiye kadar yapılan seferlerde maksat gizli tutulurdu. Fakat bu defa yol uzak, düşman çok olduğundan herkesin ona göre tedarikte bulunup hazırlanması için gidilecek yer açıkça söylendi. Her tarafta gönüllüler toplanmaya başlandı. Fakat o sene Hicaz ve Necid'de müthiş bir kıtlık olmuştu. Hurmalar harap olmuş, develer ölmüş, hayvanlar kırılmıştı. Sefere gitmek isteyenlerin çoğu binecek hayvan bulamıyordu. Bu güçlük karşısında sefer hazırlığı ağır gidiyordu. Sıcaklar henüz geçmemişti. Bu sıcakta uzak yerlere gitmek istemeyenler vardı. Bunlar ağır davranıyor, mazeretler ileri sürüyor, aile durumlarını sebep olarak gösteriyorlardı. Bilhassa münafıklar kendileri gitmedikleri gibi başkalarını da harpten soğutuyorlardı. Münafıklar İran'a galebe çalmış bir düşmana nasıl karşı çıkılır diyorlar. Muhammed Bizans'ı ne sanıyor diyerek halkı korkutmak istiyorlardı. Sıcaklar sona ermediğinden çölde sefer hakikaten güç olacaktı. Havalar kurak, gidilecek yer uzaktı. Bu sıcakta susuz çölde ordunun hareketi pek kolay değildi. Fakat iman, ihlas ve mefkure aşkı ile gönülleri yananlar nazarında böyle şeylerin ehemmiyeti olamazdı. Onun için Hazreti Peygamber bütün güçlüklere rağmen büyük bir ordu hazırlamaya muvaffak oldu. Ashabın ileri gelenleri büyük fedakarlıklar gösterdiler. Hazreti Ebu Bekir elinde avucunda ne varsa hepsini ordunun teçhizatına verdi. Pek zengin olan Hazreti Osman gönüllülerden müteşekkil koca bir alay teçhiz etti. Osman'ın bu orduya yaptığı yardım dillere destan olmuştur. Kadınlar bile ziynet eşyalarını orduya bağışlayarak İslam kadınına yakışır bir fedakarlık göstermişlerdir. Kıtlık dolayısıyla güçlükle hazırlanan bu orduya İslam tarihinde Ceyşül Usre denir. Bu harp her bakımdan münafıkların seçilmesi itibariyle faydalı olmuştur. Münafıkların ortaya sürdüğü sebepler gayet sudandı. Sıcağı ortaya sürüyorlardı. Kur'an-ı Kerim bundan bahsederek şöyle der. Onlar bu sıcakta seferber olmayın diyorlar. De ki cehennem ateşi daha şiddetlidir. Tövbe suresi ayet 81. Beni Selime'den Cet bin Kays'a Hazreti Peygamber şöyle sormuştu. Nasıl bu sene Rumlarla harbe hazır mısın? O şu garip cevabı verdi. Ya Resulallah bana müsaade etsen de başımı derde sokmasan. Vallah kavmim bilir ki ben kadınlara düşkün bir adamım. Korkarım ki Rum kadınlarını görünce sabrım tükenir dayanamam. Hazreti Peygamber ondan yüz çevirdi. Onun hakkında şu ayet inmiştir. Onların içinden bana müsaade et, başımı derde sokma diyenler var. Onlar kendilerini asıl derde sokuyorlar, fitneye düşüyorlar. Cehennem kafirleri her taraftan sarar. Tevbe suresi ayet 49. Münafıkların bütün gayretlerine rağmen 30 bin kişilik muazzam bir ordu toplandı. Hazreti Peygamber aile işlerine bakmak üzere damadı Hazreti Ali'yi vali sıfatıyla yerine vekil olarak da Muhammed bin Mesleme'yi Medine'de bıraktı. Ordunun hareketi pek şanlı oldu. Kadınlar evlerin damlarına çıkmışlar, orduyu teşhir ediyorlardı. Heyecan pek canlıydı. Bu gibi hallerin maşeri ruhu harekete getirmekte tesiri pek büyüktür. Böyle manzaralar kitlenin ruhunu coşturur. Ferdin yapmadığını kitle yapar. Milletçe hareket hep heyecanlı olur. Cemiyetlerin ruhu böyledir. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Eybu Hayseme isminde bir zat bu manzarayı gördükten sonra evine döndü. İki karısı vardı. Baktı ki onlar çardağını süpürmüşler, su serperek orasını serinletmişler. Soğuk su doldurmuşlar, nefis yemekler hazırlamışlar. Çardağın altına oturup rahat edecek yerde aklı başına geldi. Resulallah sıcakta, rüzgarda yansın, toz toprak içinde kalsın. Ebu Hayseme de burada serin gölgede dursun. Hazır yemekler, soğuk sularla vakit geçirsin. Bu olmaz diye söylendi ve hemen "Bana yolluk hazırlayın, ben İslam ordusuna yetişeceğim," dedi ve arkadan orduya katılarak sefere gitti. Onun gibi yapan daha başkaları da vardı. Çölde sıcak ve susuzluktan çekilen zahmetlere, gönüllerdeki iman aşkının verdiği heyecanla güle güle katlanarak Tebük mevkiine vardılar. Karşılarına çıkan olmadı. Bizanslılar kuvvetli bir İslam ordusunun gelmekte olduğunu haber alınca dahile çekilip bazı kalelere kapanmışlardı. Bizans o zaman dahili işlerle meşgul olmak zorundaydı. Müslümanlara karşılarına kimsenin çıkmadığını görünce dönmekten başka iş kalmamıştı. Hiçbir tarafa tecavüz etmediler. Çünkü maksat müdafaaydı. Tecavüz etmek niyetinde olanları dağıtmaktı. Müslümanların böyle müthiş bir ordu toplayarak koca Bizans'a meydan okurcasına hareket etmesi etraftaki hudut beylerini telaşa düşürdü. Bazı hudut beyleriyle muahedeler yapıldı. Eyle hakimi Rube oğlu Yohanna göğsünde altından bir haç asılı olduğu halde hediyelerle Hazreti Peygamber'e geldi. Onunla muahede yaptı ve cizye vermeyi kabul etti. Senede 300 dinar verecekti. Keza Suriye hududundaki Cerba ve Erzuh halkı da muahede yaptılar. Onlar da cizyeye bağlandılar. Hazreti Peygamber buna mukabil onlara ahitnameler verdi. Bu ahitnamelerde onlara karada ve denizde serbest ticaret yapmaları hakkı tanıyor, kervanlarına hiçbir surette dokunulmayıp onlar emniyet altına alınıyordu. Bazıları buraya gelmişken daha ileri gidelim, Suriye'ye hücum edelim dedilerse de Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. O zaman Şam'da taun hastalığı vardı. Hazreti Peygamber taun olan yere girmeyin dedi ve Tebük'te 20 gün kaldıktan sonra geri döndüler. Yine bu sefer esnasında Halid bin Velid, Dûmetül Cendel üzerine yürüdü. Onlar teslim oldular, reisleri olan Ükeydir Müslüman oldu. Mescid-i Dirar'ın yıkılması. Münafıklar her fırsattan istifade ederek Müslümanları birbirine düşürmeye uğraşıyorlardı. Tebük Harbi'nde de münafıklar mühim rol oynamıştı. Gidenlere engel olmak istedikleri gibi dönüşte de istihza etmeye kalkışmışlardı. Münafıklar İslam safları arasında ayrılık yaratmak, araya fitne sokmak maksadıyla Kuba mescidine karşı olmak üzere kendilerine Medine civarında bir mescit yapmışlardı. İhtiyarlık veya başka bir sebeple Mescid-i Nebevi'ye devam edemediklerini ileri sürerek orada toplanmak istiyorlardı. Hristiyan bir Medineli olan Ebu Amir de münafıkları bu işe teşvik ederdi. Hazreti Peygamber tam Tebük seferine çıkarken münafıklar kendisine müracaatla, ihtiyarlık ve hastalık gibi mazeretle mescide gelemeyenler için bir mescit hazırladıklarını söylemişler ve bir kere buraya gelip namaz kılarak bu mescidi açmasını rica etmişlerdi. Hazreti Peygamber şimdi vakti olmadığını söyleyerek bu ricayı kabul etmemişti. Bu mescit hakikatte Müslümanlar arasında nifak tohumu saçmak için bir yuvaydı. Hatta suikast için depo yapmak istemişlerdi. Kur'an-ı Kerim bundan şöyle bahseder. Kuba mescidine ve müminlere zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminleri tefrikaya düşürmek, evvelce Allah ve peygamberle harp edenleri beklemek maksadıyla bir mescit inşa edenler, biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin ederler. Münafıkların yalancı olduklarına Allah şahittir. Orada asla kaim olma. İlk gününden takva üzerine kurulan mescitte kaim olman daha layıktır. Orada temizliği ve nezaheti seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Bu mescit bir cami değil, suikast için bir yuva, bir münafık yatağıydı. Onun için Tebük dönüşünde peygamber bunu yaktırdı ve böylece münafıkların hepsi korkudan sindi. Sevgili oğlu İbrahim'in ölümü. Son harbi olan Tebük harbi dönüşünde Hazreti Peygamber İslam'ı neşrile etraftan gelen heyetleri kabul etmek ve onlara talimat vermekle meşguldü. Dinin kemale erdiğini görmekle memnundu. Oğlu Hazreti İbrahim de pek gürbüz olarak büyüyordu. Bu da Hazreti Peygamber'in saadetini tamamlıyordu. İbrahim 16 veya 18 aylık olmuştu. Heyetlerle görüşme ve irşat vazifesinden sonra hemen evine koşar, yavrusunu kolları arasına alıp öpüp okşardı. Kalbindeki babalık sevgisinin hepsini bu son oğluna veriyordu. Çünkü evlatlarının bir kısmını küçükken kaybetmişti. Bir kısmı ise anne olduktan sonra ölmüşlerdi. Hayatta yalnız sevgili kızı Fatıma kalmıştı. Bir de İbrahim vardı. Fakat işte o da hastalanmıştı. Bir gün Abdurrahman İbni Af'e dayanarak İbrahim'in hasta yattığı Mariye'nin bağdaki evine gitti. Oğlunu kucağına aldı. Onun masum yüzü solmuştu. Bakışları melul melul idi. Hastalığın elinde bitkin bir hale gelen yavrusuna bakarak "Allah'a karşı elden ne gelir ya İbrahim?" dedi. Gözlerinden iri iri yaşlar yüzüne yuvarlandı. Nihayet emri hak vaki oldu. İbrahim'in masum ruhu göklere uçtu. Cesedi hareketsiz kaldı. Hazreti Peygamber gözyaşları arasında şu hazin cümleleri söyledi. Bu iş bir emri hak olmasaydı, vade tamam olmuş bulunmasaydı, sonra gelenler evvel gelenlere katışmaya mahkum olmasaydı, senin ölümüne daha çok mahzun olurduk yavrum. Bir müddet derin bir sükût hüküm sürdü, sonra şunları dedi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Allah'ın rızasına uygun olandan başka bir söz söyleyemeyiz. Ey İbrahim, seni kaybetme yüzünden derin bir hüzün içindeyiz. Yanındakiler Hazreti Peygamber'in ağladığını görünce bundan nehyettiğini söylediler. Onlara şu cevabı verdi. Ben hüznü nehyetmedim, bağıra çağıra ağlamayı yasak ettim. Ben de şu gördüğünüz yaşlar kalpteki sevgi ve merhamet eseridir. Kalp yanar, göz yaşarır. Kim ki merhamet göstermezse başkaları da ona merhamet etmez. İbrahim'in naaşı omuzlarda taşınarak toprağa verildi. Peygamber namazını kıldı, mezarını düzeltti, üzerine biraz su serpti, mezara bir nişan koydu. Ve faydası da yoktur, zararı da. Fakat diriyi tatmin eder. Büyük mürşidin insanlığa büyük dersi. Hazreti İbrahim'in vefatı sırasında güneş tutulmuştu. Bazıları bunu bir mucize sanmışlar, İbrahim'in ölümü için güneş tutuldu demişlerdi. Güneş mateme iştirak mı ediyordu? Peygamber bunları duydu. Hazreti Muhammed halkın cehaletinden istifade etmek, onları bu yoldan kendisine bağlamak istemekten çok uzaktı. O hakiki bir mürşitti. Onun için bu felaket zamanında bile irşat vazifesini unutmadı. Şu hutbesiyle müminleri ikaz etti. Ey Nas! Güneş ve ay, bunlar Allah'ın ayetlerinden iki nişandır. İnsanlardan birinin ölümü için tutulmazlar, buyurdu. Garplı muharirler, Hazreti Muhammed'in oğlu İbrahim'in ölümünde gösterdiği bu büyüklüğü takdir ederek onu tebcil ve tazim ile anarlar. Necaşi'nin ölümü. Hicretin 9. senesi Habeş hükümdarı Necaşi ölmüştü. Hazreti Peygamber salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek bunu bildirmiş, onun gufranı için niyaz etmiş, cenaze namazını kılarak hatırasını tebcil eylemiştir. Münafıkların reisinin ölümü. Tebük harbinden 2 ay sonra münafıkların reisi olan Abdullah İbni Übey ölmüştür. Bu harp esnasında münafıklar işi çok azıttıklarından Hazreti Peygamber harp dönüşünde Mescid-i Dırar'ı yaktırmak suretiyle münafıklara hadlerini bildirmiş, onları sindirmişti. Reisleri olan Abdullah'ın birkaç ay sonra ölümüyle münafıkların kökü kurumuş addolunabilir. Hazreti Peygamber Abdullah İbni Übey'e karşı daima mülayim davranmıştı. Siyaseten onu idare etmişti. Ölümünde oğlunun hatırını kıramayarak onun cenaze namazını da kılmıştır. Hazreti Ömer buna itiraz etmiş, sonra vahiy Hazreti Ömer'in haklı olduğunu göstermiştir. 41. ayrımın sonu sayfa 416.